Ayrım 57, Karakutu, Soner Yalçın, sayfa 510. Eva Hanım İsrail'e kaçtı. Tarih 8 Ocak 2003, saat 18.19. Türk Hava Yolları'nın TK-634 sefer sayılı İstanbul-Diyarbakır seferini yapan RJ-100 tipi yolcu uçağı Diyarbakır Havalimanı'na inerken tepeciye çarparak parçalandı. 80 kişinin bulunduğu uçakta 75 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Türkiye'de bu uçak kazasının konuşulduğu saatlerde bir başka THY uçağı İsrail'e gitmek için Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Uçak tam havadayken İstanbul'da bir apartman dairesinin zili polisler tarafından çalındı, açan olmadı. Polis çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla polisler eve dağılıp arama yapmaya başladı. Daire temizlenmiş idi. Bilgisayardaki kritik veriler silinmiş idi. Ama evdeki çalışma masası üzerindeki defterde tanınmış bazı Türk doktorlarının adı vardı. Polisler arama yaparken merkezden bilgi geldi. Aranan şahıs uçakla İsrail'e kaçmıştı. Polisler bir süredir peşinde oldukları ve hatta Eskişehir'e gidip gelmelerinde bile takip ettikleri kadını elden kaçırdıklarına inanamadı. Şaşırdıkları diğer konu ise telefon tapelerinde ismi Havva diye geçen kadının adı bile başkaydı. Havva denilen o kadın 78 yaşındaki Eva idi. Alman ve İsrail vatandaşıydı. Uçuş kayıtlarına göre adı Çava Johanna Bondi idi. Ama polisler bundan pek emin olamadı. Ancak bu isimle Türkiye'deki banka kayıtlarına girince emin oldular. Hesabında 100 bin dolar vardı. Washington'da 1979'da kurulan kalp ritmi, kardiyak aritmi uzmanları ve hastalar için eğitim kuruluşu North American Society of Pacing and Electropsychology, yani NASPE bünyesinde çalışmıştı. Stent kalp pili gibi tıbbi malzemeler konusunda uzmandı. Eva Türkiye'de ne arıyordu? Eskişehir'e neden sıklıkla gidiyordu? İsrail'e kaçan Bondi, dünyada henüz piyasaya çıkmamış yeni kalp pilini denemek için kobay cenneti Türkiye'ye gelmişti. Türk hastalar üzerinde denenen bu çalışmaları için yaklaşık 20 civarında Türk doktordan oluşan bir bilimsel çalışma ekibi kurmuştu. Devletin bilgisi dışında yapılan bu çalışmanın dikkat çekmemesi için Eskişehir'deki bir hastane üs olarak seçilmişti. Çalışma grubundaki Türk doktorlar Eskişehir'de belli tarihlerde bir otele yerleşiyor, hafta sonları hastanede özel olarak yaptırılan kardiyoloji laboratuvarındaki deneylere katılıyordu. Eva da özel otomobiliyle çalışmaları denetlemek için Eskişehir'e gidiyordu. Ayrıca Türk hastalar üzerinde izinsiz ilaç denemeleri yaptırmıştı. Özellikle hastalar üzerinde yapılan izinsiz denemeler İsrail kökenli firmalar tarafından gerçekleştirilmişti. Eva'nın evinde ele geçirilen bir belgede dünyada henüz piyasaya sürülmemiş kalp pilinin 200 hasta üzerinde deneneceği bilgisi vardı. AIDA 2 projesi kapsamında önce hayvanlarda denenmesi gereken KAPA 700 adlı kalp pilinin polis operasyonuna kadar 40 Türk hasta üzerinde denendiği belirlendi. Bugün adı pek ünlü bir hastanede görev yapan doktor o dönem 424.680 frank almıştı. Ne karşılığı? 8 Ocak 2002'de ölen Burhanettin Aydın'dan çıkardığı kalp pilini 27 Aralık 2002'de Zeliha Temel'e, 24 Mayıs 2002'de ölen Mustafa Erkut'tan çıkardığı AICD'yi de 6 Ağustos 2002'de Önder Temel'e takmıştı. Üzerlerinde bilimsel çalışma yapıldığı belirtilen çok sayıda kişinin öldüklerine ilişkin belgelerin ele geçirildiği kaydedilen iddianamede bir hekimin henüz yeni üretilmiş bir defibrilatörü uyguladığı 6 kişinin de öldüğü bilgisi yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı raporlarına göre doktorlar Türk hastalara uyguladıkları kobay muamelesinden sonra şu paraları kazandı. Kalbe takılan stent başına 250 dolar, kalp pili başına 500 ve ICD başına da 1500 dolar. Sadece Eskişehir değil, Zeta marka stent Türkiye'de henüz satışa sunulmadan Ankara Tıp Fakültesi'nde hastalar üzerinde denenmişti. Kalp hastalarına en fazla stent takılan yer Ankara'daki bir özel hastaneydi. Yine SSK'lı hastalara takılan stent ya da kalp pillerinin %91'ine bu işlem özel hastaneler ya da üniversite hastanelerinde yapılıyordu. Kalp rahatsızlıkları için kalbe birden fazla stent takılması dünyada çok az rastlanan durum. Türkiye'de ise hastanelerde yapılan uygulamalarda hekimlerin bir hastaya 4'ün çok üzerinde stent uyguladıkları görülüyordu. Müfettişlerin yaptıkları araştırmaya göre firmalar kurumlardan haksız para tahsil etmek için doktorlar hastalara gereksiz stent takıyordu. Bu nedenle belgelere göre 1999-2001 döneminde ilaç firmaları 18 özel hastaneye komisyon adı altında %20-30 oranında toplam 13,5 trilyon lira ödeme yapmıştı. Bu sebeple sadece İstanbul'daki EKG ve MR cihazlarının toplamı tüm İngiltere'deki EKG ve MR cihazlarından fazlaydı. Hastaları bu gibi cihazların bulunduğu yerlere sevk eden doktorların çoğu bu şirketlerden prim alıyordu. Dünyada anjiyo yapılmasına karar verilen hastaların en çok %15'inde yanılma söz konusu oluyordu. Oysa Türkiye'de özel hastanelerde ve kurum hastanelerinde bu oran %50'ye kadar yükseliyordu. Her iki anjiyodan biri haksız para talep etmek için yapılıyordu. Bir anjiyonun sosyal güvenlik kurumlarına maliyeti ise 900 milyon liraydı. Konumuza dönersek, Türkiye'deki kobay çalışmaları kim adına yapılıyordu? İsrail'e kaçan Chava Yohanna Bondi'nin daha önce 2018 yılında dünyanın en iyi tıbbi cihaz şirketi Amerikan Medtronic'te çalıştığı iddia ediliyordu. Hep bir gizem vardı. Bu kobay çalışmalar sürerken yurt dışından Eva'nın İstanbul hesabına yoğun para akışı oluyordu. Gönderen belli değildi. Eva Türk doktorlara hasta başı 1234 avro veriyordu. Çeşitli kod isimler verdiği birçok araştırma projesi yürütüyordu. Bu sebeple de yurt dışından para geliyordu. Örneğin Paris'teki bir bankadan gelen 22 Mayıs 2000 tarihli çekin değeri 120 bin frank idi. Ayda 2 kodu verilen deney için gelen çekin miktarı ise 100 bin frank idi. Benzeri çeklerin tahsili için Eskişehir'deki bankalarda yeterince para yoktu. O sebeple çekler İstanbul'da tahsil edilip para Türk doktorlara elden ödeniyordu. Eva'nın birlikte çalıştığı Türk doktorları sık sık yurt dışına çıkıyordu. Bu bilimsel çalışmanın bir ayağı İsrail idi. Neler oluyordu? Polis baskınından 11 ay önceydi. Bakan okuyan savcıya koştu. Ömer Süha Aldan, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapıyordu. Savcı Cevdet Volkan 8 Şubat 2002 tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın şikayet dilekçesini getirdi. Bakan Okuyan mealen şöyle diyordu. Tıbbi şirketlerin boykotu sebebiyle SSK ihaleyle tıbbi malzeme alamıyor. Beni siyasi hayatımı bitirmekle tehdit ediyorlar. Olaya el koyun. Ana meseleyi yazmadan önce şunu anımsatayım. SSK 1 Ocak 1946'da İşçi Sigortaları Kurumu adıyla kuruldu. Adı 1964 yılında yürürlüğe giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 136. maddesiyle Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değiştirildi. Çalışma Bakanlığı'na bağlı kurum 18 Aralık 1974 tarihinde Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlandı. Emniyet sandığı farklı kurumlarda çalışan kamu personelinin ayrı sandıklarda farklı emekli mevzuatına tabi tutulmasının zaman içerisinde önemli sakıncalar yaratması nedeniyle 1 Ocak 1950 tarihinde kuruldu. Başlangıçta sadece memurlar ve askeri personel sandığın kapsamındayken daha sonra çeşitli kanunlarla belediye başkanları, il daimi encümen üyeleri, milletvekilleri, askeri okul öğrencileri ve bazı kuruluşlarda sözleşmeli çalışanlar kapsama dahil edildi. Bağkur belirli bir prim karşılığında devlet eliyle esnaf, sanatkarlar ve bağımsız çalışan vatandaşların sosyal güvenliklerini sağlaması amacıyla 1479 sayılı kanunda 2 Eylül 1971'de kuruldu. Bağkur emekli sandığı ve SSK ilaç ve tıbbi malzemeleri 1994 yılında yaptığı protokol gereği şirketlerden aynı fiyatla satın alıyordu. Fakat gerek patent haklarının kalkması, gerekse benzer ürünlerin çoğalması sebebiyle ilaç ve tıbbi malzemelerin fiyatları zamanla düşmeye başladı. SSK'nın bağlı olduğu bakan Yaşar Okuyan haklı olarak dedi ki, yeni satın alma fiyatları belirlensin. Herhalde gördü ki protokol sistemi denilen ve hastane yöneticileriyle ithalatçıların pazarlığıyla oluşan bu satın alma sistemi yolsuzluk zinciri için ideal bir yöntemdi. Örneğin kalp hastalarına takılan batıda maliyeti 25 dolar olan stentleri Türkiye 1994-2000 yılları arasında fiyatı 2450 dolara almıştı. 1992-1997 döneminde sadece 3500 stent kullanan Türkiye, 1999 ile 2002'de 70 bin stent ithal etmişti. 28 bin dolara satılan defibrilatörler ile 40 dolara satılan kalp pilleri ve AICD cihazları yolsuzluğun diğer kaynaklarını oluşturuyordu. Halen Polonya'da bir AICD'nin satış fiyatı 2000 dolar, aynı ürün Türkiye'ye 40 bin dolara varan fiyatlarla satılıyordu. Bütün dünyada kalp kapaklarının fiyatı 300 dolar iken, Türk hastalar aynı kapakları 1500 dolardan satın alıyordu. Neler yok ki? Eklem implantında yani protezde Balıkesir SSK Hastanesi'nde 2001 yılında 2000 yılına göre uygulama artış oranı %600 idi. Ne bu hastanede ameliyat yapacak hekim sayısı artmış, ne de birdenbire Balıkesir'de yaşayanların eklemlerinde olağanüstü arıza baş göstermişti. Bu durum resmi belgelerde şu cümleyle özetlendi. Hekimlerin malzeme kullanım başına menfaat temin etmeleri Balıkesir'de protez sayısını arttırdı. Yerli üretim protezin ithal protezden 5 kat ucuz satıldığı ve malzeme tercihinin ekibe bırakıldığı bir sistemde yolsuzluk olmaması çok zordu. Hep ithal iyidir diye dış alım malzemeler tercih edildi. Bu sebeple 1980'de sadece 109 milyon dolarlık tıbbi ithalat yapan Türkiye, 1997 yılında 1 milyar 650 milyon dolarlık dış alım yaptı. Düşünün ki koroner stent, kalp pili, kalp kapağı, atroskopi, omurga implantı, eklem implantı, external fiksatör, plak, çivi ve kemik yıkama sistemlerine ödenen para, tüm sağlık sektöründe ilaç ve tıbbi malzemeye ödenen paranın %80'ini oluşturuyordu. Firmaların amacı bu malzemelerin toplu alımdan çıkarılmasını sağlamak ve sosyal güvenlik kurumlarına yüksek fatura keserek fahiş kârlar elde etmekti. Sistem şöyle işliyordu. Sosyal güvenlik kurumları özel hastanelerle anlaşarak gönderdiği hastanın tedavi ücretlerini karşılıyor. Yolsuzluklar ise hastaya kullandırılan iyileştirici tıbbi malzemenin kullandırılmasıyla başlıyordu. Kullanılan malzemeler normal anlaşma dışında ödeniyordu. Özel hastane hekim ve yetkililerinin düzenledikleri raporla ilaç ve tıbbi malzeme firmaları kurum adına ya da hasta adına fatura kesiyordu. Sosyal güvenlik kuruluşlarının ve kamu kuruluşlarının ödeyeceği fatura miktarı ise hastanenin ilaç ve medikal firmalarından alacağı komisyona göre belirleniyor. Örneğin özel hastaneler SSK'lı bir hastaya bir adet kalp stenti uyguladıklarında stenti satan firma SSK'dan 1715 dolar kazanıyordu. Stentin sayısı ve markası ise özel hastanenin insafına bırakılıyordu. Özellikle kardiyoloji alanındaki tıbbi müdahalelerin büyük çoğunluğunun özel hastaneler tarafından yapılması dikkat çekiciydi. Sayısal verilere bakıldığında onlarca uzman ekibin görev yaptığı üniversite hastanelerinin yıllık hasta tedavi sayısı özel hastanelerin hayli gerisindeydi. Düşünsenize, sadece Bağkur'un 2002 yılı rakamlarına göre sağlık harcaması 4,5 katrilyon liraydı. Kendisine doğrudan bağlı hiçbir tedavi kurumu bulunmayan Bağkur'da ödemeler tamamıyla tedaviyi yapan sağlık müessesesinin insafına kalmıştı. İşte Bakan Yaşar Okuyan yeni protokol yapılmasını isteyince büyük dirençle karşılaşmış ve çareyi Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne başvurmakta bulmuştu. ''Sen misin şikayetçi olan? Sen misin kamuoyuna açıklama yapan? İyileştirici nitelikli tıbbi malzeme alımlarına ilişkin olarak ihaleli alım sistemine geçildi. Tıbbi malzeme satıcısı firmalar aralarında birlik oluşturarak idare ve diğer firmalar üzerinde baskı kurdular ve ihaleler kilitlenme noktasına geldi. Soruşturma sürerken 2002 yılı Ağustos ayı başında özellikle partisi ANAP yönetimiyle bu konuda hiç anlaşamayan Yaşar Okuyan bakanlıktan istifa etti. 4 ay sonra Başbakan Bülent Ecevit'e imzalaması için getirilen belge soruşturmanın gözaltı aşamasına sebep oldu. Hasta olan Başbakan Bülent Ecevit'e 8 Kasım 2002 tarihinde imzalatan bir yazıyla 84 çeşit tıbbi malzeme alımı yapıldı. Fakat satın alım bütçesinin %80'ini 11 adet kardiyoloji malzemesi oluşturuyordu. Sanki bunlar diğer ucuz ürünler içine sokuşturulup dikkat çekmesi engellenmişti. Başbakan'a imzalatılan yarım sayfalık bir yazının devlette yarattığı maddi külfet oldukça fazlaydı. Dönemin parasıyla ödeme toplamı 3 katrilyon lira tutan 9 sağlık cihazının kalıcı kalp pillerinden sadece birinin Türkiye'ye geliş fiyatı 11.500 dolar olmasına rağmen SSK'ya satış fiyatı 31.500 dolar idi. İddianameye göre kardiyoloji çalışma grubu, SADER, Stent grubu, PEFIP gibi dernekler, oluşumlar 2001 yılından itibaren bir araya gelerek fiyatların aşırı düşmemesi ve geri ödemenin Bakanlar Kurulu kararıyla yok sayılması için toplantılar düzenledi. Birçok sağlık ihalesini yüksek fiyatlarla ya da rakip firmaları tehdit ederek kilitlediler. Yazık ki meslek örgütü olarak kurulmasına rağmen suç örgütüne dönüşen derneklerin en büyük yaptırımı sağlık sektörünü kilitleyerek ilaç satışını önlemekti. Örneğin kardiyoloji çalışma grubu başkanı olan bir kişinin yazışmalarında şu vahim e-postayı gönderdiği ortaya çıktı. Adnan Menderes Üniversitesi'nden SESA'ya emekli bir hasta için pil talebi gelmiştir. Aldığımız karar doğrultusunda bu pilin temini reddedilmiştir. Bu malzemeleri özellikle acil hastalar için alacaklarmış. Bu sektörde binlerce insan yaşayacaksa bir iki kişi ölebilir. Firmalar emekli sandığı ve resmi kurumlara bağlı hastalar için üniversite ve devlet hastanelerine hiçbir surette teklif vermeyecekler ve açtıkları ihalelere katılmayacaklardır. Çünkü firmaların asıl elde etmek istediği sonuç bu kurumlarda yatan emekli ve resmi kurum hastaları için reçete uygulamasına bir an önce geçilmesidir. Türkiye kalp pili bulamayan bir ülke konumuna o dönem böyle düşürüldü. Firmaların aldıkları ortak kararlar doğrultusunda malzeme satışını durdurmaları sonucu Sağlık ve Maliye Bakanlıkları fiyat indirme kararlılığından vazgeçmek zorunda kaldı. O güne kadar çeşitli bakanlıkların hazırladığı 8 fiyat düzenlemesi mal satmayız tehdidiyle geri çekildi. Devletin aldığı tıbbi malzemeler için şirketleri indirim yapmaya zorlayan ve %30 indirim alan genel müdür 3 gün sonra koltuğunu kaybetti. Türkiye tarihinin en büyük sağlık yolsuzluğu operasyonu böyle başladı. Adına Neşter dediler. Şöhretli doktorların yaptığına bakın. Eskişehir'de Türk doktorlarıyla işbirliği halinde Türk vatandaşlarını kobay olarak kullanan Çava Yohanna Bondi meselesi bu soruşturmaların genişlemesiyle ortaya çıkarıldı. Savcılar, polisler ellerini nereye atsa karşılarına binbir sağlık yolsuzluğu çıktı. Sektör çürümüştü. Firmaların kendi markalarını tercih etmeleri ve fazla ilaç yazmaları karşılığında verdikleri 40 trilyon liralık komisyon bedelinin Türkiye'ye maliyeti devlet raporlarına göre 1 katrilyon lirayı aşıyordu. Soruşturma 33 ilaç şirketini ve 209 ilacı kapsayacak şekilde büyüdü. 700 civarında kişinin ve bunların birinci dereceden yakınlarının banka hesapları incelendi. Tablo hazindi. Aralarında Türkiye'nin önde gelen tıp profesörlerinin de bulunduğu onlarca doktora tıbbi malzeme ve ilaç firmalarından düzenli olarak yoğun miktarda para akıtılıyordu. Bir tıbbi malzeme firması yetkilisinin savcılık ifadesi şöyle oldu. Eskiden aramızda konuşurken kardiyoloji alanında şu doktorlar rüşvet alıyormuş diye hayret ederdik. Şimdi ise sadece şu rüşvet almıyormuş diye hayret ediyoruz. Bir ilaç şirketi Ankara'daki kamu hastanesinin kardiyoloji bölümü başkanı profesöre kalp hastalarına takılan her stent başına 750 dolar ödüyordu. Doktorların günlük işlerinin takibi, araçlarının bakımı, taşıt vergileri, ev kiraları, elektrik su borçlarının ödenmesi, bir yerden diğerine taşınmaları, kooperatif taksitleri yatırılarak ev sahibi olmalarını ilaç şirketleri finanse etmişti. Ankara'daki MESA, Sardunya, Angora gibi lüks konut sitelerinden ev daire alan tıp profesörlerinden bazılarının ödeme taksitleri ilaç şirketleri tarafından düzenli olarak ödeniyordu. Aynı ABD örneğinde okuduğumuz gibi hiçbir üniversite soruşturma dosyalarında adı geçen tıp profesörlerinin davranışını tıp etiğine aykırı bulmadı. Üniversite senatoları dosyalarda suçlanan tıp profesörlerinden hiçbiri hakkında soruşturma izni vermedi. Oysa belgelere göre tıp adamlarının aileleriyle birlikte tıbbi kongre adı altında gezilere götürülmesi ve kredi kartı borçlarının ödenmesi bir yana, bazı profesörler için özel harcırah dosyaları açılması bile belgelendirilmişti. İstanbul ve Ankara'da ilaç şirketlerine yapılan baskınlarda özel defterler ele geçirildi. Bir ilaç firması hangi doktorların ilaçlarını ne kadar reçetelere yazdığı hakkında istatistiki bilgi deposu oluşturmuş ve ilaç yazma kapasitesi yüksek doktorlar için altın doktorlar kayıt formu düzenlemişti. Eskişehir'deki kamu hastanesinde görevli doktor H.Y.'nin Madrid'de yapılacak kongreye neden gönderilmesi gerektiğini anlatan bir başka firma elemanı ilaç şirketi merkezine gönderdiği mesajda şöyle diyordu: "Ünite satışlarımızın %80'i bu hekimimizden kaynaklanmaktadır. Bize iyi satışlar sağlayacak olan bu hekimimizin firmamız için önemi tartışılmazdır. Sıkılmayınız, okuyunuz, gerçeğimiz bu." İlaç şirketi satış elemanı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. İ.I.'ye neden bir dizüstü bilgisayar verilmesi gerektiğini şöyle açıklıyordu: "Kendisi devlet hastanesi ve diyaliz merkezinin sorumlusu. Onunla yıllık 300-350 kutu ilaç tüketiyoruz." Bir ilaç şirketi Giresun Devlet Hastanesi'ne sağlık taraması yaptırıyor, taramaya 110 hasta katılıyor. 100 kişide kemik erimesi, 58 kişide ise yüksek tansiyon tespit ediliyor. Firma elemanı bu etkinliği merkezindeki yetkili hanıma bildirirken şöyle diyor: "Taramanın birkaç dakikasını kameraya çektim, sonradan kendime kızdım. Keşke kamerayı bir yere sabitleseydim de doktorun her reçeteye bizim ilacı nasıl yazdığını Tuğba Hanım da görseydi. Benim gibi o da mutlu olurdu diye içimden geçirdim. CD pazartesi elinizde olacak." Operasyon büyüdükçe neler çıktı ortaya neler. Bir ilaç firması ecza deposuna 88 milyon liradan verdiği kanser ilacını SSK'ya 230 milyona veriyordu. Bir diğer kanser ilacını %224 fiyat farkıyla SSK'ya 638 milyona vermişti. Kanser ve diyaliz ilaçlarında rekabet ve ucuzluk ortamı oluşmaması için eşdeğer ilaçlara "bunlar farklı ilaçlardır" denilmişti. Dolayısıyla bir ilaç firması elindeki kanser ilacı ile tek satıcı konumuna gelmişti. Oysa aynı tarihte 3 tanesi Türkiye'de, birçoğu yurt dışında olmak üzere bu ilacın eşdeğerleri mevcuttu. Yine Coate isimli bir kan ürününün Türkiye'deki fiyatı 265 dolar iken ABD fiyatı 9.9 dolardı. Aynı ürünün başka versiyonu yine ABD'de 9.99 dolar, Türkiye'de 132.5 dolar idi. 57. ayrımın sonu. Sayfa 521.